Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da dış politika gündeminin masaya yatırdığımız yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündemini meşgul eden gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi uluslararası analizlerden süzdüklerimiz eşliğinde hafta boyunca konuşulan, tartışılan jeopolitik gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Farklı pencerelerden bakıldığında olayların nasıl görüldüğünü dikkatlerinize sunmaya çalışacağız. Bir hayli yoğun gündemi var küresel siyasetin. Gazze'deki soykırım savaşı 22 aydır olduğu gibi üzerine en çok söz söylenen, en çok tartışılan, en çok kınanan, en çok vah vah denilen ama sadece konuşulan ve sadece seyredilen, önüne geçmek için hiçbir şey yapılmayan gündem maddesi olmayı sürdürdü. Gazze ile başlıyoruz bu haftaki Sınır Ötesi programımıza. Sevgili dinleyenler, yeryüzünde bir halk dünyanın gözü önünde canlı yayınlanan bir soykırım savaşıyla ortadan kaldırılıyor, ölüme mahkum ediliyor. Sadece bombalarla değil, ekmeğiyle, suyuyla, ilacıyla vuruluyor tabir caizse. ABD destekli sistematik Siyonist vahşet, gıdayı bir ölüm ve katliam aracına dönüştürmüş vaziyette. Çocuklar ya kurşunla ya da açlıkla son nefeslerini veriyor. Anneler bir avuç un için yalvarıyor. Babalar yardım merkezlerinde kurşun yağmuru arasında bir tutam umut arıyor. Hava saldırıları ise çadırdan çadıra sürgün edilen insanları takip ediyor. Ufukta hiçbir umut ışığı görünmüyor ne yazık ki. Evet, Gazze'de modern tarihin en büyük toplu açlık katliamı yaşanıyor. Bu soykırım, bu vahşet orta çağda değil. İnsan haklarının ve hatta hayvan haklarının savunulduğu modern çağda yaşanan bir soykırım. Sistematik bir aç bırakma suçu. Dünya ise bu suçu televizyon ekranlarından adeta bir hayatta kalma oyununu izler gibi izliyor. Binlerce kişi kavurucu güneş altında ölümcül kuyruklarda bekliyor. Yüzlerce kişi yardım dağıtım merkezlerine ulaşmaya çalışırken Amerikan paralı askerleri ve işgal devletinin katil askerleri tarafından öldürülüyor. Bir avuç un bulan kişi o gün hayatta kalıyor. Ertesi gün yeniden ölüm yolculuğuna çıkıyor, yaşayıp yaşamayacağını bilmeden. Günde ortalama 100 kişi bombalarla, kurşunlarla veya açlıktan öldürülüyor. Yaklaşık 2.2 milyon insan şiddetli açlıkla mücadele ediyor. İsrail ve hatta Mısır tarafından kuşatılmış uluslararası toplumunda suç ortaklığıyla yalnız bırakılmış Gazze, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi adeta. Savaşın başlangıcından yani 31 Ekim 2023'te UNICEF Gazze'yi çocuklar için bir mezarlık, herkes için cehennem olarak tanımlamıştı. Bunu BM yetkilileri de defalarca tekrarladı. En son geçen hafta BM Mülteciler Yüksek Komiseri Philip Grandi, İsrail'in sinsi bir öldürme planı yürüttüğünü vurguladı. Çocukların narin bedenleri su toplama noktalarında ya da yardım dağıtım merkezlerinde kuyruk beklerken roketler ve şarapnellerle parçalanıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar Amerikan yardım merkezlerine ulaşmaya çalışan 922 kişi şehit oldu. 6000 kişi de yaralandı. Gazze'deki medya ofisi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 73'e ulaştığını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Evet, 73 küçük kalp açlık ve susuzluk yüzünden durdu. Narin bedenleri bir avuç un için kuyrukta beklerken hedef alındı. Beslenme merkezine ulaşamadılar, su kuyruğuna varamadılar. Gazze çocuklar dahil 2,5 milyona yakın insanla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklenirken dünya Gazze'nin açlık ve soykırımla katledilmesini evet sadece seyrediyor. Gazze halkı dünya hala neyi bekliyor, İslam dünyası nerede diye haykırıyor ama nafile. Gazze halkı açlık cehenneminde can verirken kimin ne yaptığı kadar kimin hiçbir şey yapmadığına da bakmak lazım açıkçası. Zira bugün yapılan ya da yapılmayan her şey tarihin hafızasına kaydoluyor. 3 ay yetecek yardım tırları Ariş'te çürürken Mısır diktatörü Sisi rejimi bu halkın yaşayıp yaşamamasına karar veren kilidi elinde tutuyor. Gerçi Sisi'nin İsrail'e Gazze için baskı yapmasını beklemek kanatsız arıdan bal istemeye benzeyeceğini söyleyenler de haksız değil hani. bütün kahramanlığını, öfkesini sadece kendi halkına gösterebilen birinden başka türlü bir şey beklemek biraz fazla iyimserlik olurdu herhalde. Sisi değil miydi bir zamanlar Gazze'yi kuşatma yarışında İsrail'e boy ölçüşmekte adeta gurur duyan, bunu ifade etmekten çekinmeyen? Velhasıl bebekler, çocuklar açlıktan öldüğünde sadece İsrail değil, yardım kapılarını kapatanlar, sessiz kalanlar, televizyonlara bakıp hiçbir şey hissetmeyenler de suç ortaklığı yapıyor. Belki de bu çağın en büyük günahı görüp de susmak olacak herhalde. İslam dünyasının başını öne eğmesi için kaç çocuk daha ölmesi gerekiyor? Gazze'nin direnişi yalnız bırakıldı. Peki onun açlığı da mı yalnız bırakılacak? Arap Birliği'nden gelen sessizlik, utancın ortak beyanı gibi. Ramallah'taki kukla yönetim ise utancı içselleştirmiş durumda. Ne direnişin yanında ne de halkının, kendi halkını sırtına dönmüş işgalcilerle sözüm ona diplomasi dansında. Kimi batılı ülkeler Gazze'deki açlık felaketine dair daha fazla ses çıkartıyor. Bu da ayrı bir utanç. İslam dünyasının sağırlaşan vicdanı sadece siyasi değil, ahlaki bir çöküşün resmi aynı zamanda sevgili dinleyenler. Evet, Netanyahu'nun barış için güç dediği denklem artık çok açık. Barış istemiyoruz, diz çökün ya da açlıktan ölün diyor adeta Netanyahu. Bu formüle karşı çıkanlar yaşıyor ve insan kalmayı başarmış durumda. Geriye kalanlarsa ekran başında savaşın biteceğini sanıyor. Bu savaş sadece Gazze'nin değil, insanlığın izzetinin savaşıdır aynı zamanda sevgili dinleyenler. Bugün yapılan ya da yapılmayan her şey tarihin hafızasına kaydoluyor. Bir bebek açlıktan öldüğünde sadece İsrail değil, yardım kapılarını kapatanlar, sessiz kalanlar, televizyonlara bakıp hiçbir şey hissetmeyenler de suç ortaklığı yapıyor. Ve belki de bu çağın en büyük günahı dediğimiz gibi görüp de susmak olacak. Velhasıl Gazze bugün sadece bir coğrafya değil, vicdanın son kalelerinden biri. Bu kale düşerse sadece İsrail değil, tüm insanlık da düşmüş olacak. İşgal devletinin resmi söylemleri, devletin medya mekanizmaları ve halkın büyük bölümünün kolektif psikolojisi, Gazze'de süre giden sistematik yok oluşu meşrulaştıran bir duyarsızlık perdesiyle örülmüş durumda sanki. Filistinli çocukların açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Annelerin enkaz başında günlerce çocuklarının cansız bedenlerini beklediği, her sabahın yeni bir yıkım ve ölümle başladığı bir coğrafyada yaşananlar, İsrail toplumunun büyük bir kesimi için görmezden gelinmesi gereken bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Üstelik bu inkar yalnızca Siyonist siyasi elitin diliyle değil, medya aracılığıyla, akademi ve sokak diliyle de yeniden üretiliyor. İsrail resmi televizyonu yorumcuları açlıktan ölen Gazze'li çocukların görüntülerini aslında Yemenli çocuklar diyerek çarpıtabilecek kadar ileri gidiyor. Gerçekle bağını yitirmiş bu tutum yalnızca devletin propaganda gücü değil, İsrail toplumunun vicdani tükenmişliğini de gözler önüne seriyor. Ancak bu karanlığın içinde birkaç cılız ses de yok değil hani. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Hares'te yazan Ayetel Hares, işte bu sessizliğe isyan eden az sayıdaki vicdan sahibinden biri. Harel, Gazze'nin Tufah mahallesinde İsrail ordusunun saldırısı sonrası enkaz altında 7'si çocuk, 14 akrabasıyla birlikte kalan ve yardım çığlıklarına rağmen kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması engellenerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki Filistinli kadın Hale Arafat'ın haberini okuduktan sonra utançtan uyuyamadığını söylüyor. Harel'in ifadesiyle İsrail ordusunun dünyadaki en ahlaklı ordu olduğu yönündeki resmi mit artık sadece bir çelişki değil, bir alay konusu haline geldi. Sözüm ona, dünyanın en ahlaklı ordusu Gazze'de savaş suçları işlerken İsrail toplumunun ezici çoğunluğu bunu sorgulamıyor, hatta meşrulaştırıyor. Ayetel Harel, İsrail halkının 7 Ekim travması ve esirler meselesiyle vicdanını susturduğunu, kulaklarını, gözlerini ve kalplerini bilinçli olarak kapattığını belirtiyor. Gazze halkının topluca sürülmesi ihtimali gönüllü göç adı altında tartışılırken, Tel Aviv'de, Hayfa'da insanlar plajlarda, kafelerde, konserlerde hayatlarına devam ediyor. Yani bir toplum yanı başında gerçekleşen sistematik bir kıyımı normalleştirmiş, ahlaki felç geçirmiş durumda. Hares gazetesi yazarı Harel'in gözlemine göre bu tutum sadece sağ cenahta değil, kendini liberal ya da ılımlı olarak tanımlayan kesimleri de bu katliama, bu soykırıma sessiz kalıyor. Çünkü bu sessizlik konfor alanlarını korumanın bir bedeli olarak kabul edilmiş görünüyor. Harel açıkça şunu söylüyor. İsrail tüm itidalini ve ahlaki standartlarını yitirmiş vaziyette. Oysa Gazze'de yaşananlar artık ne karmaşık bir çatışma ne de meşru müdafaa çerçevesinde açıklanabilir. Bu sistematik olarak sürdürülen bir soykırım, yüz binlerce insanın aç bırakılması, bombalanması, sürülmesi ve temel hayat hakkından mahrum bırakılması kolektif bir imha planının göstergesi durumunda ve İsrail toplumu büyük ölçüde bu imhayı rasyonelleştiren, sıradanlaştıran ve hatta haklı bulan bir ruh haline bürünmüş durumda. Ayetel Harel'in şu sözleri yalnızca İsrail için değil, tüm insanlık için bir uyarı niteliğinde. Yüz binlerce Filistinlinin öldürülmesi, acı çekmesi ve sürülmesi güvenlik sağlamayacak. Sadece daha fazla intikam, daha fazla nefret ve insanlığımızın çürümesini getirecek. Bu hükümetin işlediği suçların bedelini biz ve çocuklarımız onlarca yıl boyunca ödeyeceğiz, diyor İsrailli gazeteci Ayetel Harel. Evet, bugün İsrail toplumu kendinden kabul ettiği kişileri koruma pahasına ötekileri yok etmeyi tercih ediyor. Ama tarihin dili net, sustukça, meşrulaştırdıkça ortaklaşır ve her ortaklık geleceğe taşınan bir utanç mirasıdır. İngiliz LBC kanalının sunucusu James O'Brien, İsrail yayın organlarında kelimenin tam anlamıyla linç ediliyor. Nedeni programında bir okuyucusundan gelen mektubu okuması. Neler mi yazıyordu o mektupta? Şöyle diyor televizyon programcısı James. Chris'ten gelen bu mektubu okuyacağım çünkü insanların sizinle aynı dünyaya bakıp nasıl tamamen farklı sonuçlara vardığını gerçekten merak ediyoruz. İsrail'de yapılan anketler yalnızca etnik temizliği değil, aynı zamanda soykırımı da birçok insanın ürkütücü bulacağı oranlarda desteklediğini gösteriyor, diyor ve dinleyicisinin o mektubunu okuyor James. Bence bu sapkın düşüncelerin sadece İsrail'e özgü olmadığını söylemek gerekir. Eşim bir Yahudi olarak büyüdü ve İngiltere'de sakin bir kasabadaki Şabat okulunda ona bir Yahudi hayatının bin Arap hayatına bedel olduğu, Arapların ise ezilmesi gereken hamam böcekleri olduğu öğretilmiştir, diyor okuyucusu. Ve bunu okuduğundan dolayı İngiliz LBC kanalının sunucusu İsrail'de inanılmaz bir linçe uğruyor, hakikatleri dillendirdiği için. Evet, geçiyoruz sevgili dinleyenler Suriye gündemine. Gazze'deki soykırım savaşı ile birlikte Lübnan, Yemen, İran ve son olarak Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından ortaya çıkan jeopolitik zemine bakan kimi İsrail'i yorumcular, işgal devletinin başbakanı Netanyahu'nun bir müddettir dillendirdiği yeni Ortadoğu planının gerçekleşme ihtimalini eskiye göre çok daha yakın olduğunu söylüyorlar. Bölgede yaşanan son gelişmelerden hareketle işgal devletinin bölgeye ilişkin planlarının detaylarına bakacağız bu bölümümüzde. Evet, bir müddettir işgal devletinin başbakanı tarafından dillendirilse de katil devletin yeni Ortadoğu planı aslında yeni bir plan değil. Siyonist yapı kurulduğu tarihten bu yana işgalini genişletme çabasında oldu hep. Siyonistler 1930'lardan bu yana coğrafyanın işgalcisi olarak Arap toplumu karşısında hep var olma endişesi içerisinde oldu. 1948'de işgal devletinin kurulduğunda Arap ülkelerinin birleşerek İsrail'e karşı savaşa girmesi Siyonistlerdeki o tehdit ve endişe katsayısını bir hayli yükseltti. 1950 ve 1960'lı yıllarda dönemin başbakanı David Ben-Gurion ve güvenlik çevreleri tarafından şekillendirilen çevre stratejisi diye tanımlanan planın amacı izolasyon ve tehditlere karşı işgal devletinin bölgesel yalnızlığını kırmak ve çevresel kuşatmayı aşmaktı. Bu doğrultuda Arap ülkeleri dışında kalan ve İsrail'e doğrudan düşman olmayan ülkelerle gizli veya açık işbirlikleri geliştirmek hedeflenmişti. İsrail'in çevre stratejisinin bir boyutu da iç fay hatlarını kullanarak Arap dünyasındaki homojenlik algısını yıkmak, bulundukları ülkelerde aidiyet problemi yaşayan azınlıkları potansiyel müttefik olarak konumlandırmaktı. Bu stratejiyle Kürtler üzerinden Irak, Türkiye, İran ve Suriye'yi dengelemeyi amaçlamıştı Siyonistler. Dürziler ve diğer azınlıklar üzerinden hem iç meşruiyeti artırmayı hem de Lübnan-Suriye hattında nüfus kurmayı ve Arap Birliği'ni zayıflatmayı hedeflemişlerdi. Bölgeye ilişkin geliştirilen bu vizyon klasik askeri siyasi ittifakların ötesinde etnik ve mezhebi ayrıştırmalar üzerinden coğrafyaya fitne tohumları ekmeyi amaçlıyordu. Bu çerçevede Kürtler, Dürziler, Maruni Hristiyanlar, Şiiler, Aleviler, Yezidiler ve hatta Bahailer gibi gruplar İsrail'in dikkatle izlediği ve işbirliğine yöneldiği yerel etnik ve mezhebi aktörler oldular. İsrail özellikle Irak Kürtleriyle 1960'lı yıllardan itibaren gizli ittifaklar geliştirdi. 1961'de başlayan Molla Mustafa Barzani liderliğindeki Kürt isyanı İsrail tarafından hem Irak'ı zayıflatmak hem de bir müttefik alanı oluşturma amacıyla desteklendi. İsrail bu süreçte silah, eğitim ve istihbarat desteği sağlamış, Mossad ajanları Kuzey Irak bölgelerinde faaliyet göstermişti. Bu destekle hedeflenen Kürtlere bir devlet kazandırmanın ötesinde Irak'ın Arap milliyetçiliğini ve Filistin davasına verdiği desteği zayıflatmaktı. Şah döneminin İran'ı ile ortak çıkar doğrultusunda Irak'a karşı vekil güç ihdas etmekti. Uzun vadede bağımsız bir Kürt devletinin İran, Türkiye ve Suriye'deki Kürtler üzerinden yeni jeopolitik fay hatlarına neden olacağını öngörmüştü Siyonistler. Nitekim işgal devleti İsrail, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 2017'deki bağımsızlık referandumuna açıkça destekleyen tek aktör olması dikkat çekici. İşgal devletinin bölgesel yalnızlığını kırmak ve çevresel kuşatmayı aşmak maksadıyla Arap olmayan Müslüman ve azınlık devletlerle ittifak kurma stratejisi 1979'da İran devrimi sonrası İran'ın İsrail karşıtı pozisyon almasıyla 1990'lara kadar olumlu seyreden Türkiye-İsrail ilişkileri de 2010 sonrası özellikle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın One Minute çıkışı sonrası çökmüştü. İşgal devleti 1950'lerden beri izleye geldiği iç fay hatlarını kullanarak aidiyet problemi yaşayan azınlıkları potansiyel müttefik olarak konumlama stratejisini ise sonlandırmadı. Bugün bu stratejinin en yakın ve yakıcı örneğini Suriye'de Kürtler ve Dürziler üzerinden sahnelenen gelişmelerle müşahede ediyoruz. Malum Suriye yeniden küresel gündemin odağındaki ülke durumunda. Ülkenin güneyinde Dürziler ile Bedevi Arap kabileler arasında patlak veren gerilim bir anda tırmandı. İşgal devletinin Şam yönetimini hedef alan saldırılarıyla gerilim çok daha büyüdü. Suriye yeniden iç savaşın eşiğine mi dönüyor sorusu gündeme taşındı. Şam yönetiminin iki grup arasındaki çatışmaları kontrol altına almak için bölgeye gönderdiği güçlere işgal devleti hava saldırısı düzenledi. Yüzlerce Suriye askerini katletti. Yetinmedi, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere çeşitli devlet binalarını bombaladı Siyonistler. Arap aşiretleri, Dürzilerin Süveyda'da gerçekleştirdiği Bedevi katliamına karşı ayaklanması sonrası ise hem Dürziler hem de İsrail bir anlamda geri adım attı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla mesele uzlaşıya bağlandı gibi. Bölgede önemli oranda sükunet sağlanmış gözükse de tansiyon hala yüksek. İşgal devletinin 1950 ve 1960'lı yıllarda dönemin başbakanı David Ben-Gurion ve güvenlik çevresi tarafından şekillendirilen çevre stratejisi Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Dayan Araştırma Merkezi'nin 2004'te yayınladığı İsrail ve Sudan Kurtuluş Hareketi adlı kitapta ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Kitap İsrail'in Güney Sudan'ın bağımsızlığında oynadığı rolü ve Arap dünyasını etnik dini azınlıklar üzerinden parçalama stratejisini detaylandırıyor. Bu politikanın temelinde ifade ettiğimiz gibi etnik ve dini azınlıklarla temas kurarak onları ulusal yapıdan koparmak ve ayrılıkçılığı teşvik etmek yer alıyor. Kürtler, Maruniler, Sudanlılar gibi gruplarla temaslar bu kapsamda yürütüldü. Netanyahu'nun Haziran 2025'te ilan ettiği yeni Orta Doğu vizyonu ile birlikte bu strateji açık bir müdahaleye dönüşmüş durumda. Artık işgal devleti azınlıkları sadece kışkırtmıyor, doğrudan sözde koruyuculuğunu üstlenerek bölgesel düzeni şekillendirme iddiasında. Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmesi gerektiğine dair açıklamaları ve bu bölgeyi silahsızlandırma tehditleri bu stratejinin açık göstergesi. İşgalci İsrail'in Suriye'ye müdahalesine meşruiyet kazandırmak amacıyla Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, 16 Temmuz 2025'te İsrail ve ABD'ye bizi koruyun çağrısında bulunmuştu. Ancak diğer iki etkili Dürzi lider Hamut el-Hanavi ve Yusuf Cerbua bu çağrıyı reddetti. Hatta Cerbua Süveyda'da ateşkesin sağlanmasına öncelik etti ve Suriye devleti ile birlikte olduklarını vurguladı. Öte yandan İsrail'deki Dürzi ruhani lider Muvaffak Tarif Netanyahu'ya rejimle mi yoksa Dürzilerle mi ortak olacaksınız diyerek rejime saldırı çağrısında bulunmuştu. 1956'dan bu yana İsrail'e kan sözleşmesi bulunan İsrail'deki Dürzi dini lider Muvaffak Tarif, Dürzi gençleri işgal ordusunda görev yapmaya teşvik etmiş, önemli bir kısmı da Gazze'deki soykırım savaşına katılmıştır. İsrail'in Suriye yönelik saldırganlığının hedefi ne? Bir Dürzi devleti kurmak mı istiyor İsrail? İsrail'in iki temel hedefi olduğu anlaşılıyor sevgili dinleyenler. Birincisi, tüm bölgedeki Dürzilere kendisini onların en iyi koruyucusu olduğunu göstermek. Suriye için de daha fazla toprak elde ederek özellikle stratejik önemi olan Cebel el-Şeyh bölgesini tamamen kontrol altına almak istiyor Siyonistler. Netanyahu'nun temel motivasyonu ise Arap ülkelerini yeniden güçlenmesini engellemek ve bölgeyi zayıf aktörler haline getirmek. Suriye'deki mezhepsel gerilimleri derinleştirerek ülkeyi parçalamak. Bu uzun vadeli planın bir diğer önemli parçası olarak ön plana çıkıyor. Suriye kökenli yazar İzzet Bağdadi bu planın artık ulusal bir mesele olmaktan çıkıp bölgesel bir projeye dönüştüğünü ve İsrail'in bu oyunun merkezinde olduğunu ifade ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Etşara'nın Süveyda'dan ordu birliklerini çekmesi İsrail'in bu planını bozdu mu yoksa sadece erteledi mi? İsrail, Aralık 2024'ten itibaren Suriye'nin güneyindeki Dürzileri koruma iddiasıyla yeni bir strateji başlatmıştı. Süveyda sınırındaki Dürzi köyleriyle doğrudan temas kurmak için özel bir ordu birimi oluşturduğu Netanyahu, Mart 2025'te Golan Tepelerinde yaşayan Dürzilere İsrail'de çalışma izni çıkartıldı. Su, sağlık ve altyapı yardımı teklif edilerek Dürzilere cazip imkanlar sunulmaya başlandı. Ayrıca İsrail aralarında etkili isimlerinde bulunduğu 100 Dürzi şeyhini ülkeye davet etti. Bu şeyhler Başbakan Netanyahu ve İsrail'deki Dürzi dini lider Tarif tarafından ağırlandı. Bu adımlar İsrail'in bölgedeki Dürzileri kendi yanına çekmeye planının bir parçası olarak görüldü. Ancak 17 Temmuz 2025'te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara sürpriz bir açıklama yaptı. Süveyda'daki ordu birliklerinin çekileceğini ve güvenliğin yerel Dürzi gruplar tarafından sağlanacağını duyurdu. Bu karar Türkiye, ABD ve bazı Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla yapılan ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı. Şara, Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz diyerek İsrail'in amacını net şekilde ortaya koymuştu. Dürzilerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, onları korumanın ise devletin görevi olduğunu söyledi. Bu açıklama İsrail'in Dürziler üzerinden Suriye'yi istikrarsızlaştırma planına güçlü bir cevap olarak okundu Arap medyasındaki analizlerde. Uzmanlara göre Şara'nın hamlesi İsrail'in planlarını şimdilik sekteye uğratmış gözüküyor. Süveyda'da güvenliğin devlete bağlı yerel Dürzi güçlerce sağlanması İsrail'in doğrudan müdahale gerekçesini ortadan kaldırdığı vurgulanıyor. Gazeteci Cemal Sultan bu adımı dış müdahaleyi boşa çıkaran yerinde bir siyasi hamle olarak değerlendiriyor mesela. Bölgedeki bazı işbirlikçi ve ayrılıkçı gruplar ise ordu tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtiyor Cemal Sultan. Yine de İsrail planından tamamen vazgeçmiş değil sevgili dinleyenler. Washington'ın da bu plana zımnen destek verdiği düşünülüyor. Suriye'ye yönelik uluslararası baskılar Şam yönetimini daha büyük bir çatışmadan kaçınmak için geri adım atmak zorladığı da bir gerçek. İsrail'in uzun vadeli hedefi Golan ile Suriye arasında bir tampon bölge kurmak. Bu hedefin ilk adımı ise bir Dürzi devleti oluşturmak olduğu vurgulanıyor. Ancak Dürzi toplumunun büyük bölümü bu projeye sıcak bakmıyor. Önemli dini liderler ve halkın çoğunluğu dış müdahalelere karşı çıkıyor. Özellikle 2015'te suikaste kurban giden muhalif Dürzi lider Vahid el-Balaus'un oğlu Leys Balaus'un başını çektiği gruplar Suriye devletiyle işbirliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Şara ise Dürzilerin haklarını yeni anayasayla güvence altına alarak bölünmeyi engellemeye çalışacağı vaadinde bulunuyor. Evet, Dürziler yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Bedevi Dürzi çatışmasının odağındaki dini grup olarak ön plana çıktılar. İsterseniz Dürzilere biraz daha yakından bakalım sevgili dinleyenler. Dürziler Şiiliğin bir kolu olan İsmaililikten türemiş dini bir grup. Ancak zamanla kendi dini öğretisini oluşturmuş bir grup. Ne İslam'la ne de Şiilik ile ilişkisinin kalmadığını söylemek mümkün. 1,5 milyon dolayında nüfusları ile ağırlıklı olarak Suriye, Lübnan ve İsrail'in işgali altındaki topraklarda yaşayan Dürziler siyasi olarak da birkaç parçaya ayrılmış durumdalar. El-Balaus'un ve El-Hinnavi'nin önderliğindeki grup yeni Suriye hükümetini desteklerken Süveyda'daki Hikmet el-Hicri grubu İsrail'deki Dürzilerle İsrail'in himayesinde kalmayı tercih ediyor. Özellikle Hikmet el-Hicri'nin İsrail ile kurduğu ilişki ve dış müdahaleye açık söylemi yalnızca Dürziler için değil Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Arap dünyası ile olan kimliksel bağlar açısından da ciddi bir tehlike oluşturuyor. Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat'a göre İsrail Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. Ona göre İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır. Dürzi lider Can Bolat'a göre bu yaşananların ardından İsrail hiçbir şey kaybetmeyecek ve Sünniler de sayıca kalabalık oldukları için yine hiçbir şey kaybetmeyecekler. Kaybedenler ise Dürzi azınlık olacak açıklamasında bulunuyor Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat. İşgal devletinin medyasında İsrail'in Dürzileri koruyup kollamayı savunanlar kadar bunun tarihi bir hatanın tekrarı olabileceğini dillendirenler de var sevgili dinleyenler. Knesset üyesi ve aynı zamanda Siyonist medyanın önde gelen yayın organlarından Maarif gazetesinin yazarlarından Ariel Eldad gazetedeki makalesinde İsrail'in Orta Doğu'da azınlıklar ve etnik gruplar üzerinden gerçekleştirdiği müdahalelerinin şimdiye kadar hep hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirtiyor. Eldad'ın makalesinde vurgulanan ana nokta İsrail'in Orta Doğu'daki azınlık gruplara sağladığı desteğin uzun vadede başarılı olamamasına dikkat çekiyor. Yahudi yazar İsrail'in bölgedeki rejim değişikliklerini gerçekleştirecek güçten yoksun kaldığını ve müttefiklerine kalıcı destek verme maliyetini göze alamadığını belirtiyor. Azınlık grupları da zamanla İsrail'e güvenmenin riskli olduğunu fark ettiklerini vurguluyor yazar. İsrail bölgedeki müttefiklerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmış ancak bu gruplara kalıcı destek sunamadığını belirtiyor İsrail'i gazeteci Ariel Eldad Maarif gazetesindeki makalesinde. İşgal devletinin Suriye provokasyonunun önemli bir yönü Siyonist devletin Davut Koridoru adını verdiği projeyi hayata geçirmesi var sevgili dinleyenler. Peki nedir bu Siyonistlerin hayalini süsleyen Davut Koridoru projesi? İsrail'in ideolojik kökenlerine dayandırdığı Davut Koridoru, Kuzey Filistin'den başlayıp Golan Tepeleri üzerinden Dera ve Süveyda'ya, oradan doğuya Ebu Kemal Tanif hattıyla Irak sınırına ve Nemrut Dağı bölgesinden Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye uzanacak stratejik bir yol hayali. Bu koridor Davut Peygamber temelli mitolojik anlatıya dayandırılarak kutsallıkla meşru hale getirmeye çalışılıyor. Arkeolojik delili olmayan bu proje İsrail'in yayılmacı hedeflerinin sembolü haline gelmiş vaziyette. Peki Davut Koridoru'nun stratejik hedefi ne? İsrail ya doğrudan sınırlarını genişletmek ya da kendi çıkarlarını koruyacak vekil yapılarla çevresinde bir güvenlik kuşağı oluşturmak istiyor. Bir diğer stratejik hedefi Suriye'nin etnik ve mezhepsel çizgilerle küçük devletçiklere bölünmesi hedefleniyor. Böylece merkezi otorite zayıflayacak ve iç direniş kırılacak. Kürt, Sünni, Arap, Dürzi ve Alevi bölgeleri üzerinden Suriye içinde kalıcı ayrışmalara neden olmak Davut Koridoru'nun bir diğer çıktısı olacak diye umut ediliyor. Davut Koridoru hayata geçirilirse Süveyda'nın güneyi işgal devletinin etkisi altına girecek. Koridor Fırat'ın doğusunu ise ABD destekli SDG'ye bağlayarak kuzeyden Irak'a doğru genişlemesini sağlayacak. Amaç ifade ettiğimiz gibi Suriye, Irak, Lübnan ve İran arasındaki doğrudan işbirliğini engellemek. Ayrıca bu koridor ile Türkiye'nin güney sınırını tehdit ederek Ankara'yı baskı altına almaya çalışacağı umut ediliyor. Velhasıl Süveyda'daki kriz mezhebi bir ayrışma üzerinden şekilleniyor gibi görünse de arkasında İsrail'in uzun vadeli planları var. Peki bu koridorun hayata geçirilmesi o kadar kolay mı? Bu koridorun önündeki engeller neler? İsrail'in Davut Koridoru olarak adlandırdığı Süveyda'dan Tanif hattına, oradan Deir ez-Zor'a uzanması öngörülen jeopolitik hatta nüfus arayışı Suriye'nin derin aşiret dokusu nedeniyle gerçeklikten uzak bulunuyor. Söz konusu hattın neredeyse tamamı Arap Bedevi aşiretliğinin tarihsel nüfus alanı ve bu aşiretlerin kolektif hafızasında hem İsrail karşıtlığı hem de ABD müdahalesine yönelik güçlü bir öfke ve hesaplaşma arzusu var. Rukban kampında yaşanan insani felaketler ve Tanif'teki dışlanmışlık hissi bu bölgelerdeki aşiretler nezdinde bin yıllık öfke tabiriyle ifade edilen uzun vadeli bir kırılmaya neden olduğuna dikkat çekiliyor. Dolayısıyla İsrail'in bu kuşakta bir nüfus koridoru inşa etme çabası askeri değil sosyolojik bir duvarla yani aşiret duvarıyla karşı karşıya. Haritada boş gibi görünen Humus Çölü ya da Deir ez-Zor Havzası sadece önemli yeraltı kaynaklarıyla değil toplumsal dirençle de dolu. Bu nedenle Arap aşiretleri hesaba katmadan Suriye'de kalıcı bir denklem inşa etmek pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Arap aşiretlerin Süveyda'da oynadığı rol bunun en yakın delili olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. Evet, böylelikle bir Sınır Ötesi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.